Şimdi bunu açalım değil mi? Yani şimdi gördüğümüz bir felsefenin şeyi var. Şimdi çok fazla felsefi yazı var. O felsefi yazıları okuyup felsefecilerin görüşlerini, sistemleri belli bir ölçüde tanıyıp ondan sonra onlar üzerine polemikler, diyaloglar falan var ve buna felsefe diyorlar. Yani bu felsefe üzerine görüşler diyebiliriz bunlara. İnternette mesela bu bütün şeyde var, dünya üzerinde var yani sadece Türkler için değil, İngilizler için de işte. Felsefe yapıyorlar, nasıl yapıyorlar? Şey diyorlar, Schopenhauer şöyle diyor, Nietzsche böyle diyor, Kant böyle diyor, ben Russell'ı severim, Russell şöyle diyor. Yani bunlar felsefe üzerine şeyler, sohbetler. Tamam, yani felsefeyle ilgisi var ama felsefe farklı bir şey. Bilimlerin felsefeden farkı, yani pozitif bilimlerin ya da görgül bilimlerin, fiziğin, yani şimdi mesela işte şeyle uğraşıyorlar, neyle uğraşıyor? Kuantum filan. Kuantum mekaniğiyle, kuantum fiziğiyle uğraşıyorlar. Buna biz felsefenin el attığını görüyoruz, felsefecilerin de el attığını görüyoruz başından beri. Değil mi? Yani kuantum fiziğin felsefenin bir alanı değil.
Sezgisel olduğu için parçacıklar kuantumda görünen düzeyde onun içindeki
Atom, ona sezgisel demek doğru değil. Çünkü
felsefecilerin.
sezgi sözcüğünü, ya biz düşünelim, sezgi sözcüğünü nerede şey yapıyoruz? Belirsizlik durumunda falan kullanıyoruz Türkçe'de.
Sezgisel diyor.
Almanca'dan getiriyorlar, fizikselere diyorlar. Tüm fizikçileri aslında onu biraz şey yapıyorlar, iyi anlamıyorlar oradaki şeyi, sözcük durumunu. Çünkü bu şeyden geliyor, Kant'tan kaynaklanıyor. Anschauung ya da Anschauung diye bir sözcük var Almanca'da. O Kant'ın alüsineleştirisinde falan kullandığı temel sözcüklerden biri. O sözcükler İngilizce ve Fransızca'ya intuition'la çevrildi. Intuition ne demek?
Duyusal falan mı?
He?
Duyusal falan mı?
Şimdi Kant onunla duyusal algıyı demek istiyor. Evet, sezgi.
Sezgi daha farklı bir şey.
Çok farklı bir şey. Yani işte fizikçiler sezgi diyorlar. Sezgi nedir sezgi? Fizikçi bilmiyor sezginin ne olduğunu. Yani şimdi bir atom sezilir mi? Ya da bir kuantum, bir de bir küçük parçacık.
Yapabilir.
Sezilmez. Yani ona algı diyeceğiz. Algılanması da söz konusu değil. Çünkü çok küçük. Dolaylı olarak o saptanabilir. Eskilerinden falan saptanabilir. Zaten öyle yapıyorlar. Yani parçacıkları çarpıştırıyorlar. Değil mi? Küçük parçacıkları. Ondan sonra onlar daha da küçük parçacıklara bölünüyor ve orada görsel bir durum yok henüz. Ne var? Şey var. İşte elektromanyetik ölçümler yapıyorlar.
Ya,
enerji
var,
ölçümleri, girişimler.
Sapmış çizgiler falan.
Bunlar, şimdi bunlar sezgi de değil, duygusal algı da değil. Sadece dolaylı olarak belli etkilerin saptanması diyebileceğimiz şeyler. Şimdi felsefe niye el atıyor? Çünkü burada şey var, fizikçilerin yaptıkları şeyler doğrudan pozitif gözlemin ya da yani onun ötesinde ona açık olmadığı için şey yapıyorlar, işte, tahminler yapıyorlar ya da belirsiz sözcükler kullanıyorlar sezgi gibi ve yani orada kavramsal bir sorun yaratıyorlar.
Söz konusu olan kuantum mekaniği ise
kuantum mekaniği o konuda diyoruz yani niye
kuantumda
şimdi başlamadık şeyden. Evet.
Bir anlamda özdeğin var olup olmadığı, ne kadar tutarlı olduğu, ne kadar durağan olduğu filan gibi konular açılıyor. Bu da doğrudan felsefenin konusu haline
evet.
dönüşüyor.
Evet.
Yani o anlamda kuantumla felsefe birbiriyle özdeşleşiyor, çakışıyorlar. Bence bilginin ne olduğu konusu ortaya çıktığı noktada felsefe işe karışır. İster kuantum olsun, ister bir başka bir alan olsun. Bilgi üzerindeki tartışmaya felsefe geçer. Bilimse yöntemli bir şekilde bilgiyi üretir. Ama bilginin değeri üzerinde tartışmayı bilimin kendisi yapmaz diye düşünüyorum.
Çünkü o metafiziksel bir konu o. Yani bilginin ne olduğu konusundaki tartışma şey değil, fiziksel bir tartışma değil.
Evet.
Ya da fiziksel bir konu değil, değil mi? Bilgi fiziksel bir şey değil. Yani ona en doğru olarak metafiziksel demek gerekir. Yani fiziksel olmayan bir şey anlamında. Tabii o kadar uzun bir söyleyeceğe gerek yok. O şey aslında yöntem sorunu ya da kavram sorusu ve bilginin ne olduğu konusu zaten şeyin işi değil, fiziğin ya da başka bir doğa biliminin işi değil. Ama bunlar da, bu doğa bilimleri, fizik vesaire, bunlar da bilgiyle ilgileniyorlar. O zaman burada şey var, doğa bilimlerinin durumu şu oluyor. Doğa bilimleri kendi yöntemi konusunda ya da bilgisayar sorunları konusunda kendisinden başka bir şeye başvurmak zorunda. O bu felsefe. Bu fizikçinin hoşuna gitmeyecek, böyle şey fizikçinin, dar fizikçinin. Çünkü onlar her şeyi görgül olanı sınırlamak istiyorlar. Ama işin aslı böyle yani. Fizikçiler biraz derinleştikleri zaman zaten kendiliklerinden felsefeye geçiyorlar. Hepsi geçmişler. Bütün o şeyler, büyük kuramsal fizikçiler ya da özellikle 19 ve 20. yüzyılda fiziğin önünde gidenler, tabii Türkiye'de hiç kimse yok. Buradaki hepsi arkadan gidiyor. Ne yazık ki. Onlar şunlar.
Modernizm var, Boratsuvarsın Koç var, biraz Koç fizikçiydi. Aslında iyi baktığında.
Evet, yani o artık 20. yüzyılın sonuna geliyor. En sonuna geliyor. Ve onun görüşü, evet. Şimdi fizik ve felsefe arasındaki ilişki bu şekilde kuruluyor. Yani o zaman fizikte temel bir sorun var ve fizik o sorunu kendi dışında çözmek zorunda ya da ödünç almak zorunda. Yani fizik felsefeye bağımlı, dayanmak zorunda. Bu başka türlü ifade edilebilir, daha diplomatik olarak. Ama bu fiziğin kendi kendine yeterli olduğunu gösteren bir şey. Yani dolayısıyla o zaman bilimleri böyle departmanlara, bölümlere ayırıp birbirlerinden yalıtmanın bir anlamı yok. Yani bunlar bir bütün ve fizik insan bilgisinde bir şey. Böyle. Kendi başına duran bir şey ya da temel falan hiç değil. Yani öyle bir bütün de zaten temel olmuyor. Her şey birbirine bağlı. Dizgenin anlamı oydu. Dizgede temel yok. Çünkü hepsi temel bir bakıma. Çünkü dizge öyle bir yapı ki hiçbir bileşeni soyutlayamazsın. Birini soyutladığın zaman bütün sistem çöker, gider. Dizginin anlamı o. O zaman doğa bilimi ve felsefe arasındaki şey, ilişki, felsefenin, yani doğa biliminde gözlem ve deneyim alanında şey var. Bilgi konusunda çözülemeyen problemler var. Bu problemleri çözmek gerekiyor. Bu problemleri çözmenin yöntemi şeyden farklı. Fiziğin yönteminden farklı. Fiziğin yöntemi gözlem ve deney üzerine dayanıyor. Gözlem ve deney, deneyim daha doğrusu ya da deney, yani ampirik şeyler. Bunların yanında fizik kavramsal bir yapı kullanıyor ve oradaki düzenlemeyi kendi başına yapamıyor. Yani fiziğin sorunu o. Fizik ölçüyor, biçiyor, test ediyor vesaire. Bütün o Karl Popper'ın istediği şeyleri yapıyor. Ama şey yapamıyor, kavramlarını yoklayamıyor. Yani kavramlarını alıp onlarla ilgili sorunları çözme işini başaramıyor. Fiziğin takıldığı yer orası. Orada takılmak zorunda çünkü fizik dediğim gibi sadece şey, gözlem ve deney yöntemiyle çalışıyor. Onlar kavramlar ise fiziksel şeyler değil, metafiziksel şeyler. Yani metafizik sözcüğünden korkmamak lazım. Çok hoş bir sözcük değil. Hem kötü çağrışımları var. Çok saldırıya uğramış olan bir sözcük aynı zamanda. Ama o kadar da zor ve önemli bir sözcük değil. Yani o sözcük hakkında söyleyeceğiniz belki en çarpıcı şey bütün bu pozitivistlerin metafiziğe saldırdıkları ve kendilerinin en kötü metafiziği yaptıkları. Yani metafizik öyle bir şey ki o kuramsal düşünce olduğu için bir düşüncenin kendisi ya da bilginin kendisi hakkında bir kuram ürettiğin zaman, metafiziğin kendisi hakkında bir kuram ürettiğin zaman metafizik yapıyorsun. Neyse, yani metafiziğin çok bir anlamı yok. Mantık daha anlamlı. Evet. Şimdi sizin yapamadığı şey kendi bilgisini organize etmek. Onu yaptığımız zaman o yapılan şeye fizik demiyoruz. O yapılan şeye doğa felsefesi diyoruz. O felsefe. Ve Avrupalılar 20. yüzyılda doğa felsefesi demekten vazgeçtiler. Bilim ve felsefenin ayrıldığını söylediler. Ayrı, yani ayrı olması şey. Ama sanki biri ötekinden daha iyiymiş gibi falan, öyle bir ayrım söz konusu olmamalı. Yani görgül bilimin bilgisi ham. Şu anlamda ham, sanıklanmış değil, organize edilmiş değil ve sorunlar içeren bir bilgi. Görgül bilimin bilgisi ham. Ham gerekir. Yani düşünce için ham gerekir. F eşittir M'yi çıkartıyor. A kare artı eşittir A kare artı B kare eşittir C kare. Diyelim Pisagor'un bağıntısını çıkartıyor. Ama onların yani o bağıntıları göstermenin ötesine geçemiyor. Göstermek tanıtmak değil. Orada tanıtmak gerekiyor. Pisagoras'ın durumunda eksik olan şey o bağıntıyı tanıtamaktı ve Pisagoras onu tanıtladı. Evet. Tabii yani yasayla fenomen arasındaki bağıntıyı şey yapamıyor. %100 saltık bağıntısı da diyemiyor.
Gerçeği mi bilgisine de kuram üretmek istiyor da ama dolaysız başlıyor.
Benzer.
Yani deneyi olduğu gibi olguyu şey oluyor da gerçekliğin başlangıç noktası olarak oluyor. Oraya mutlu geldiğinde ilgili bir soru sormuyor.
Oraya düşünerek ya da kavramlar kullanarak geldiğini. Tamam. Yani problem, şimdi belki çok şey söyledik, çok şey birbirine karışmış gibi görünüyor olabilir ama esas da bütün her şey şeyin çevresinde dönüyor. Pisagoras'ın çözdüğü sorunu, benzer bir sorunun çevresinde dönüyor. Bağıntı var elimizde. PHTMA. Ya da diyelim partiküllerin çarpışmasıyla ilgili bir takım şeyler, yasalar ya da bağıntılar çıktı. Onları o şekilde almak, yani gözlem ve deneyden ve ölçümden almak yeterli olmuyor. Eğer bu yeterli olsaydı Pisagoras'ın tanıtlamasına gerek olmazdı. Yani fizikçi, kimyacı vesaire sadece gözlemler ve ölçümler yapıyor. Diyor ki, yani aslında şey de aynı şeyi yaptı, Kepler de aynısını yaptı. Ölçtü ve şeyin, maşrum yörüngesinin daire olmadığını gördü. Ölçtü. Ve yani onun elips üzerine bir takım şeylerini yaptı, bağıntılarını kurdu. İşte yani yörüngenin öğeleriyle ilişkili şeyler, kavramların birbirleriyle bağıntılarını yazdı, çizdi ve oradan evrensel yer çekme yasasına kadar gidildi. Buradaki sorunu görmeniz çok önemli. Yani ben şimdi Mars'ın yörüngesini ya da bir gezegenin yörüngesini gözlersem orada bir süre sonra onun daire olmadığını ve elips olduğunu bulabilirim. Ama bundan çıkarak bütün gezegenlerin yörüngeleri daha elipstir gibi bir genelleme ya da bir evrensel yasa yapabilir miyim? Hı? Niye yapamam? Problem bu. Yani Newton, ben pamuğu bıraktım diyor, düştü. Demiri bıraktı. Aynen böyle diyor. Yani Newton gibi bir insanın yer çekimi yasasını bulduğu söylenen insanın nasıl bulduğunu açıklaması böyle. Çeşitli cisimleri bırakmış, hepsi düşüyor. Öyleyse tamam. Bütün cisimler birbirine çekiyor ya da bütün cisimler birbirlerine düşer gibi bir... Şimdi bu niye yeterli?
Pisagor'un aynı sorunu değil miydi? O hipotenüs bağıntısını ortaya koymadan önce 3-4-5 bağıntısından bütün üçgenlerde aynı gerçeği buluyoruz. Herkes de buluyoruz. Ama bir tanıtlama ile hipotenüs bağıntısını Pisagor ortaya koyuyor. Burada da aynı durum yok mu? Gezegenlerin yörüngesinin eliptik olduğunu ölçerek birçok kişi bunun bir tanıtlamaya dönüşmesi gerekiyor.
Ne yapacağız bu durumda?
Tanıtlamayı yapacağız.
Nasıl?
Biz fizikçi değiliz. Onlar yapacak.
Biz onlar yapar.
Biz Artemi yaptığımız denizler falan.
Başka bir şey yapmaz mıyız? Evet, şimdi burada problem şu. Fizikçi o tanıtlamayı yapmıyor. Çünkü o nesnel değil diyor ya da gözleme gelmiyor. Ben yapamam diyor. Yani ben üçgenleri ölçerim ya da yörüngeleri ölçerim ya da elektronların hızlarını vesaire ölçerim, momentumlarını, kütlelerini ve orada bir bağıntıya benzer bir şey var mı yok mu onu saptarım. Bağıntı var derim. Ama onun evrenselliğini ve nesne zorunluluğunu, yani yasa ya yükseltilmesini sağlayamam. Böyle diyorlar ve bu aşamada bırak pozitivizm bu aşamada bıraktı fiziği. Yani bu Viyana çevresinin falan Karl Popper'ların daha sonra hatta Wittgenstein'e kadar giden yaklaşım böyle. Onu bağıntıyı kurarız ve bırakırız. Yani bağıntının yasanın yasa olduğunu, bağıntının yasa olduğunu tanıtlama gibi bir şey söz konusu olamaz dediler. Haklı olarak öyle dediler. Eğer bilginin kaynağı deneyim ise, gözlem ise, dediğim gibi her tekil durumu gözleyemeyiz. Yani şimdiye kadar olmuş olanları gözlesek bile bundan sonra olacakları gözleyemeyiz ve orada bir gözlem yoluyla evrensellik, yasa evrensel demek. Yani her durumda saltık olarak işleyen bir kural demek, bir bağıntı. Bağıntı logos demekti biliyorsunuz. Logos, logosun bir anlamı, Yunanca logosun bir anlamı bağıntıydı ve o zaman yani bir fizikçinin ya da görgü bilimcinin bir bağıntının saltıklığını, evrenselliğini zorunlu yer sürme şeyi yok. Hakkı yok. O da sürmüyor zaten. Ne yapacağız? Yani çok basit olarak üçgendeki duruma benziyor. Ben şimdiye kadar ne kadar üçgen ölçtüysem hepsinde 3, 4, 5 bağıntısı var. Ama 3 ölçmediğim üçgenlerde o bağıntı ancak tahminen var diyebiliriz. Hava tahminiyle. Tahmin. Yani zaten öyle diyor şey Karl Popper. Reputations, conjectures and reputations. Conjecture Türkçe'ye tahmin olarak çevrilebilir. Almancasının ne olduğunu bilmiyorum. O kitabın esası Almanca. Hani işte tahmin yapıyor şey. Pozitif. Yani şey ileri sürmüyor. Pekinlik ileri sürmüyor. Nasıl olmaz?
Sonradan kanıtlayacağını bilemiyorsun yani. Bir tahmin yapar sonradan ben bunu kanıtlarım deneyle diye.
Deneyle kanıtlayamaz ki diyor. Deneyle kanıt ispat yani. Kanıt ispat.
Onun için kanıt. Deneyle kanıtlayamayacak onu. O tahmin. O zaman yapmaz.
Asla kanıtlayamaz. Deney kanıtlamanın aracı değil. Tanıtlamanın, ispatın yolu değil deney. Değil mi? Çünkü burada tanıtlamanın, istenen tanıtlama, yasayı tanıtlamak. Yani kuralın evrenselliğini tanıtlamak.
Evet.
Değiştirmeyanın her durumda geçerli olduğunu tanıtlamak.
Zaten tanıtlamadan yasa durumuna dönüşmez ki.
Bir de o var.
Tanıtlamadan önce hipotezdir.
Bir de o var. Şimdi burada biraz ayar yapalım kafalarımızda. Yani bir yasa demek, evet, tanıtlanmış, evrensel, zorunlu, belkili olmayan, yani problematik olmayan, kuşkulu olmayan ve her durumda saltık olarak işlemesi beklenen bağıntı demek yasa. Kabul mü? Yani yasanın, doğa, insan yasaları denilebilir ama doğa yasaları için böyle bir şey söz konusu olamaz. İnsan yasaları değişken kurallar, yani toplumsal davranışları düzenlemek için getirilen işte ve yani bir süre sonra Hammurabi yasaları, onlar da yasaydı ama onlar değişti. O doğa yasaları Hammurabi yasaları gibi değil, doğa yasaları değişmez. Yani yaşanan şey bu, kavram mı? Pozitivistler bunu şey yapamıyorlar, doğrulayamıyorlar. Yani yasaların değişmez olduğunu söyleyemiyorlar çünkü yasaların... Ya burası çok çok önemli bir nokta. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Yani yasaların değişmez olduğunu örneklere bakarak tanıtlayamayız. Çünkü bütün örneklere bakamayız. Yani şimdi bir pozitivist, tam bir pozitivist olarak düşünürsek onu, şu cismin yere düşeceği, bırakırsam onu, boşluğa bırakırsam, yere düşeceğinden emin olmayan bir kişi. Bir pozitivistin anlamı bu. Görmeli, deneyimlemeli. Yani pozitivist o yüzden diyor ki, ben bunu serbest bırakırsam belki düşer diyor. Olasılık olarak düşer. Olasılık konusu burada devreye giriyor. Yani bütün pozitivistlere göre bunun düşme olasılığı var. Ama olasılık hiçbir zaman %100 değil. Ya da bir değil. Ama bir diyorlar. Yani herhangi bir şekilde bir aslında o matematikselleştirilmesi falan anlamsız ya da gereksiz gibi görünen bir şey. Ama onlar olasılık miktarları ayırt ettikleri için öyle bir formülasyon gerekiyor orada. Yani tabii ki istatistik şeyleri var, formülleri, yasaları falan, o olasılık ve zorunluluk, şans ve zorunluluk konusunu konuşmuştuk. Ya o da buraya da bağlı. Doğada şans yok. Yani doğanın doğaya şans ya da olumsallık yüklemek insanın şeyi, yaptığı bir şey ve eğer doğa deterministik ise, yani doğada her şey nedensel ise, nedeni neden ve bu zorunluysa, o zaman doğada şans olamaz ya da olasılık ya da olumsallık, rastlantı falan olamaz. Ama biz o süreçleri tam olarak gözleyemediğimiz için ona şey diyoruz. Doğada şans ya da rastlantı varmış gibi bakıyoruz. Kopmadık değil mi? Şimdi pozitivizmin şeyine, yasanın işlerliği konusundaki kuşkusuna dönelim. Bu kuşku, yani yasa şey değil, yasa değil aslında. Pozitivizmin yasa dediği şey, rasyonizmin yasa dediği şeyle bir değil. Yani pozitivist yasa bozulabilecek yasa ya da çiğnenebilecek yasa. Dolayısıyla olsa da. O yüzden olasılık gerekiyor. Kabul mü? Yani yasanın evrenselliğini ve zorunluluğunu Kant kabul ediyor örneğin. Kant pozitivist değil, görgücü de değil. Ama Kant'ın yani Kant yasaların olası olduklarını da kabul etmiyor. Ama Kant'ın tek problemi bütün yasaları özelleştirmesi. Diyebilir miyiz? Çünkü kendinde şey, gerçek varlık o yasalara nasıl evet, o yasaların onunla işlediğini söyleyemeyiz kesin olarak diyor Kant. Yani yasalar ana kavramlar arasındaki bağıntılar olduklarına göre, Kant'a göre ana kavramlar, yani özel kavramlar, benim bilincimde, düşüncemdeki kavramlar arasındaki bağıntılar olduklarına göre bütün yasa, doğa yasaları özeldir. Diyebilir miyiz? Kant'a göre. Yani Kant şey, olasılığı tamam, doğa için olasılık falan öyle bir şeyi kabul etmiyor. Anlamda pozitivist değil. Ama Kant şey, doğanın öznel olduğunu söylemek durumunda. Öznel, yani bilincinde. Nesnel bir varoluşu yok. Tamam, bu açık. Pozitivistlerin tahminleri bu. Yani pozitivist ancak tahmin edebilir. Yasanın evrenselliği ve yani tümden gelim yapamaz. Çünkü tüm burada yasayı gösteriyor ve yani tümden gelimin anlamı şu. Evrenselden dikili çıkarsamak. Yasa evrensel şey. Bir cismi bırakırsam düşer diyor. Dikel durum bu cisim ve bu cismi bırakırsam düşer. Pozitivist bunu diyemez. Derse ancak olasılık düzeyinde der. Yani şimdi eğer biz buna yasayı reddeden bir kuramcılığa, bilim demeyi reddediyorsak, o zaman pozitivizm bilimi reddediyor. Değil mi? Yani pozitivist bakış açısından bilim olanaklı değil. Pozitivist, yani deneyimci, görgücü falan, ölçümcü, bunların bakış açısı. Dolayısıyla pozitivizm aslında bilimi ortadan kaldıran bir bakış açısı.
Sadece
deneye dayandığı için. Yani şimdi pozitivistlerin amacı o değil. Onlar kendileri bilimsel, bilimi kurtaran olarak görüyorlar. Sürekli bilimi metafizikten kurtardıklarını düşünüyorlar ve ama yaptıkları şey açıkçası böyle. Yani şimdi siz dersiniz ya Bertrand Russell gibi insanlar, bilmem Carnap gibi insanlar, bunlar bu kadar saf mıydılar? Bu soruyu yanıtlamak zorundayız. Yani bunlar bir şeylerde kötü çuvalladılar ve çuvallama hala da sürüyor, sürmüyor değil yani. Ve bu böyle insanlar bu konuda atlamayı atlayabilecek kadar şeyler, yanılgıya açıklar. Yani bu felsefenin sorunları şeyden farklı, doğal bilincin işlemlerinden farklı ve o yüzden buralarda atlamak son derece olanaklı. Yani daha sonra belki görürüz bu modern dönemde fizikçilerin bu tür felsefi sorunları, Einstein'ın ya da başkalarının falan yaklaşımlarında. Şimdi Newton gibi bir fizikçi şey diyor, yani açıkça şey diyor, doğa yasaları şey olmadığı için, kuşkudan bağışık olmadığı için, çünkü o da bir pozitivist, o yasaların zayıflıklarından gelen ya da zayıflıklarından doğan problemleri güneş sisteminde, eğer güneş sisteminde yasalar iyi işlerse binlerce, on binlerce ya da yüz binlerce yıl o yapı öyle sürer. Ama doğa yasaları iyi işlemezse ya da tekrarlarsa o zaman sistem bozulmaya başlar. Ve sistemin dinamiğinin, bozulan dinamiğini düzeltmek için Tanrı'nın müdahalesinden söz ediyor. Yani şimdi başka bir şey söyleyemez. Eğer bütün o düzenlere rağmen sistem çalışıyorsa bunun nedeni ancak Tanrı olabilir diyor. Bunun Tanrı inancıyla falan da bir alakası yok. Yani Tanrı'nın böyle bir şeye indirgenmesi, işte doğa, güneş sisteminin falan bunların durumunu kurtarma işlevine, bu şey değil, Tanrı kavramıyla ilgili bir şey değil. Şimdi pozitivizmin şeyi bu, durum bu. Biz şeye başlayalım tekrar, ön Sokratik felsefenin sorunlarına ve yani burada her şeyi sorguluyoruz, her noktayı ve onları açmaya çalışıyoruz. Değil mi? Şimdi Xenophanes'e dönersek, Xenophanes bu eletik okulun ilk düşünürüydü ve burada onun durumunda önemli olan şey aslında çok iyi bir felsefeci değil ve pek çok kişi, o dönemin pek çok yazarı da onu o yönüyle eleştiriyorlar. Aristoteles başta olmak üzere. Aslında yani bu özel olarak felsefeyi amaçlayan bir şey değil, insan değil. O yüzden onu felsefe yapmadı diye eleştirmenin bir anlamı yok. Yani daha çok satirler yazmış, hicivler yazmış falan. Yani çok da havadan sudan konular üzerine yazmış. İşte bir yemek, ziyafet üzerine bir şiir yazmış falan böyle. Biraz alakası gibi görünen şey. Ama onun dışında din mitoloji konusunda söylediği şeyler çok önemli ve tabii hepsinden de önemlisi işte Elatik okulun başlangıcı olma şeyini hak ediyor. Niteliğini, sıfatını hak eden bir düşünür. Yani o kadar da hoş değil. Ama özel olarak şey değil. Felsefe üzerinde yoğunlaşan bir düşünür değil. gerçek varlık birdir diyor ve bunlar varlıktan bu ön Sokratiklerin esas şey noktaları, çıkış noktaları görüngünün, fenomen dünyasının gerçek olamayacağı konusundaki şeyleri, düşünceleri. Yani değişen gerçek olamaz diyorlar ya da değişen var olamaz. Değişimde olan varlık taşıyamaz. Bunu söyleyebilir miyiz? Mantıklı olsun. Şimdi burada yani işte felsefenin şey bu, problem bu. Bunu söyleyebiliriz ya da söyleyemeyiz. İki durumda da argüman getirmeliyiz ya da getirilen argümanlara bakmalıyız. Yani bunların söyledikleri bu. Değişen var olamaz diyorlar. Değişim ne demek? Birazdan. Değişim için ne diyebiliriz?
Olmak ya da
olmamak. Olmak ya da olmamak.
Ya da sonunda olmak.
Evet. Yani değişim sonlu. Olmak sonunda değişim. Burada bir şeyin büyümesini, küçülmesini falan değil. Nitelik değişimini anlayalım değişimden. Yani başka bir şey olmasını anlayalım. Ki aslında değişim her boyutta öyle bir şey, başkalaşmayı kapsıyor. Ama daha kolay olsun diye nitel değişim tarzında bir değişim anlayalım ve değişen var olamaz. Bunların gerçek varlığı arıyorlar. Şimdi Xenophanes Anaximander'in öğrencisi. Anaximander Thales'in öğrencisiydi ve yani daha başlardayız. 570 yılında doğan birisi bütün o şeylerle şu ana kadar gördüğümüz 3 felsefeciyle hatta 4 felsefeciyle birlikte yaşıyor demek. Onlarla tanışıyor, ilişkiyle ve Ayrıca bunlar yine Pisagorcular olarak biliniyorlar. Yani Pisagoras'ın öğretilerinden etkilenmişler. Yani oradan öğrenmişler. Onları biliyorlar. Pisagoras o dönemde neler yazıldıysa o konuda bunlar onu okuyorlar, biliyorlar, tartışıyorlar ve aşıyorlar bir bakıma. Yani felsefe tarihinde böyle eğer bu şu ana kadar ki diyelim ki 5 düşünür, ileride incelediğimiz 5 düşünür, 3 İonyalı bir Pisagoras, bir de bu. Bunlar birbirlerinden habersiz, ayrı ayrı kentlerde, adalarda vesaire ve birbirlerini okumadan, bilmeden ortaya çıkıp da işte birisi hava, birisi su, öteki sayı, öteki varlık diye olsalar da bu mucize olurdu. Yani olanaksız olurdu böyle bir şey. Burada bir şey var, iç içelik var, etkileşim var ve aynı zamanda da bir gelişme var. Yani felsefe tarihinde bir gelişme kriterimiz, gelişme problemimiz var. Ve o gelişmenin kriterlerini de belli ölçüde tartıştık. Yani gelişmeyi saptayabilmek için bir kriter gerekiyor. Öyle her türlülüğe gelişme diyemeyiz. Bir ilerleme, gelişme, yükselme. Onu da bir yerde şey yapıyoruz. Aslında Hegel bunu kuruyor. Yani o tür sürekliliği felsefe tarihinde ileri süren ve bunu kanıtlayan düşünür Hegel. Daha sonrakiler onları inceleyeceğiz. Yani o sürekliliği reddediyorlar. Mesela bu başka bir yazar var, Guthrie diye. Burada onu da inceliyoruz. Onun kitabını. O şeyi Herakleitos örneğin şeyin önüne alıyor. Parmenides'in önüne alıyor. Dikkat edin ona. Yani Herakleitos oluş kategorisini vurgulayan düşünür felsefe tarihinde. Parmenides ya da Eleatikler varlık kategorisini. Ve mantık biliminde eğer hatırlarsanız varlık kategorisi oluş kategorisinden önce gelen bir şey. Ve eğer oluş kategorisi önce gelseydi, varlık kategorisi sonra gelseydi falan, böyle bir şey olsaydı ne olurdu? Mantık bilimi bir olmazdı yani. Evet. Çünkü varlık daha yalın ve gelişme burada yalından karmaşığa doğru ya da daha ilkel olandan daha üst olana doğru. Şimdi felsefe tarihinde de yani edimsel tarihte de İnsan tarihinde de o mantıksal süreci görmek durumundayız. Yani eğer birisi oluştan söz ediyorsa felsefe tarihinde onun varlık kavramının işin işi ya da bir şekilde görmüş olması gerekir. Ve yani çünkü insan düşüncesinin gelişmesi de zorunlu basamaklardan geçerek oluyor. Yani gelişmede bir şeyi atlayamazsınız. Yani bir basamağı yok sayamazsınız. Gelişmenin anlamı o. Değil mi? Gelişme diyorsak o zaman gelişmenin kavramını azıcık çürütemeyiz. Yani gelişme tabii ki ilerleme değil ama gelişmede basamaklar, aşamalar varsa o aşamalar onlar şey olmalı. O gelişmenin kendisi oldukları için o gelişme kuralına uygun olmalılar. Yani daha yüksek basamak, daha alçak basamaktan şeyde olamaz. Geride olamaz. Değil mi? Olamaz. Yani bu şey... Şimdi Heraklit Parmenides'ten genç olabilir. Yani böyle şeyler. Ama yine her durumda şeyi düşünmek zorundayız. Aralarındaki o ilişki. Ona... Heraklit'i incelerken de tekrar şey yapacağız, gündeme getireceğiz ve dikkatli olalım o konuda. Yani eğer orada bir problem şey varsa, uyumsuzluk, uygunsuzluk varsa onu nasıl halledeceğiz? Şimdi Beysos özdek olarak anlayışına göre Tanrı bizdir. Bu İsa'dan önce 6. yüzyıl. İslam'dan önce 6. yüzyıl. Peki bir şey söyleyeceğim. Hepimiz dikkat etmiş olabiliriz buna. Tanrı'nın bir olduğu düşüncesi Musa'da var. Ve şimdi Musa 13. 14. yüzyılda, yani bundan 800 yıl geriye gidiyor. Ayrıca orada yine Musa'da şey var. Buna benzer bir durum var. Musa Tanrı birdir ama başka tanrıların yanında birdir diyor. Yani Musa her zaman başka tanrılardan söz ediyor. Onlara tapmayın diyor. Yani onlar yoktur falan. Boşuna tapmayın demiyor. Onlara tapmayın diyor ve onlardan varmış gibi söz ediyor ve bu şey değil yani belirsiz bir konuşma tarzı değil. Burada da Xenophanes'te de aynı şeyler var. Yani başka tanrılardan söz ediyor ve ama sanki aynı zamanda da başka hiçbir şey yokmuş gibi konuşuyor. Çünkü bir, gerçekten bir olacaksa başka hiçbir şey olmamalı onun yanında. Şimdi bu analitik düşünce tarzı yani şeyin Xenophanes'in ve geri kalan eleatiklerin düşünceleri analitik düşünce, diyalektiği doğurmuş olmalarına rağmen. Çünkü yani diyalektik, özellikle zamanında zaten diyalektikten başka bir şey yok. Karşı çatışmalardan, çatışmalardan başka bir şey. Ama yine de Zenon'un diyalektiği sadece reddedilecek olan bir şey. Yani Zenon o diyalektiği gösteriyor ve onun olmaması gereken bir şey olarak gösteriyor. Yani diyalektik devrimin işte çelişki olduğunu gösteriyor. Öyleyse devrim çelişkidir falan demiyor. Çelişki olduğu için devrim yoktur diyor. Diyalektik bir şeyi yok et, yani yokluğunu ileri sürüp tanıtmanın yolu olarak kullanılıyor eleatikler tarafından. Diyalektik o şeydi, pozitif Hegel'de olduğu gibi, Platon'da ya da Herakleitos'ta olduğu gibi bir olumlu işlevde görülmüyor. Tam tersine çelişkili olan yoktur. Bu yani analitik düşüncenin tarzı o ya da ya şey o, nerede çelişki varsa orada o şey yoktur. Çelişki var olamaz. Şimdi evet. Her şey birdir ve Tanrı tüm şeylerde bulunur. Değişmezdir. Başlangıcı, ortası ve sonu yoktur. Yani çünkü başlangıcı olursa, ortası olursa, sonu olursa bir olmaz. Tek Tanrı, Tanrılar ve insanlar arasında en büyüğüdür. Ne de kimde? Şimdi burada insan biçimciliğe karşılık var. Xenophanes Tanrı'nın insan biçiminde olmasını şey yapıyor, eleştiriyor. Yani bu mitolojik dönemde olduğumuzu düşünürsek ve orada bütün, ya, özellikle Homer ve Hesiod'u eleştiriyor. Platon'dan önce yapıyor o sanatçılara karşı mantıksal eleştiri getirme işini. Yani biliyorsunuz Platon onları şey yapıyor. Büyük ölçüde sansüre uğratıyor bu Hesiod ve Homer'i. Çünkü yani onlar niye onu yapıyor Platon? Şeyleri Homer ve Hesiod'u bir yerde şey yapıyor. Yani çocukların eğitiminden mesela çıkarılmasını istiyor. Çünkü tanrılar yalan söylüyorlar. Birbirlerini aldatıyorlar. İnsanlara, tanrılara yakışmayacak davranışlarda bulunuyorlar. Ve bunları biz çocuklara öğretirsek, tanrılar böyle yaparsa onlara yalan söylemenin kötü olduğunu ya da yanlış olduğunu öğretemeyiz diyorlar. Diyor Platon. Yani Homer'in ve Hesiod'un tanrıları aslında şey tanrılara yakışmayan var şey davranışlarda bulunuyorlar. İnsan biçimsel, antropomorfik ve bu şey değil. yani o Xenophanes'in fark ettiği ve istemediği bir şey. Yani tanrıların insansal olmaları. Öte taraftan burada yine şey yatıyor yani Tanrı'nın insanın üstünde insana hükmeden egemen bir varlık olması düşüncesinin tohumları gibi bir şey yatıyor. Yani bu şimdi Tanrı bilim yönünde gelişmiyor bu düşünce. Felsefi yönde gelişiyor ve dolayısıyla Tanrı'nın ne olup olmadığı konusu şeye kalıyor. Yine rahiplere kalıyor. Felsefeciler birinin ne olduğuyla ilgileniyorlar. Ama yine Xenophanes şey diyor. Eğer yani Mısırlılar diyor tanrılarını kendileri gibi çizerler. İşte Habeşistanlılar, Etiyopyalılar, işte basık burunlu bilmem ne. Trakyalılar işte kızıl saçlı, mavi gözlü yaparlar tanrılarını. Ve eğer öküzlerin tanrıları olsaydı, ineklerin tanrıları olsaydı o tanrılar da öküz ve inek gibi olacaktı diye bir şeyi var. Bunlar o dönemde yazabiliyor, yayınlayabiliyor, tartışılabiliyor ve Yunanlar, yani İonya kentleri bunu, daha doğrusu bu şeyde yaşıyor, Sicilya'da, yani bu Helotikler, Magna Grecia'ya, bu şeyden Anadolu'dan o tarafa göç ediyordu biliyorsunuz. Din konusunda bu tür görüşler ileri sürülebiliyor. Halk bunlara tepki gösteriyor zaman zaman ama yani o tepki şey değil. Her zaman olan bir şey değil ve bütün yani var öyle çok sert tepkiler de var alttan gelen felsefecilere karşı ama felsefeciler böyle bir özgürlüğü de kullanabiliyorlar. Yani bu açıkça şey mitolojiyi sorgulayan ya da reddeden bir bakış açısı. Ateist değil yani Tanrı diyor. Ama tek Tanrı düşüncesinde şey var. Şimdi bu buradan şey doğmuyor. Tek Tanrı bu din buradan doğmuyor. Musa'dan geliyor o. Yani daha arada İsa var. Ve yani Yunanlar şeye devam ediyorlar. Mitolojilerine devam ediyorlar. Daha ne zamana kadar? Yani bir 10-100 yıl daha. Hemen hemen. Çünkü İsa'nın doğumundan sonra o Roma İmparatorluğu falan, yani Bizans Hristiyanlar ne zaman deniyor? 3. ya da 4. yüzyılda. Yani Roma İmparatorluğu bitirildi aslında, Hristiyanlar dönüyor bir süre sonra. Ama burada bir şey var, tek tanrı kavramı var. Yani çok daha şey iyi. Ama din yok. Yani o tek tanrı şey değil mesela. İşte Musa'nın tanrısı gibi hemen 10 tane emir, buyruk getiren, dayatan ve din kavramını ortaya çıkaracak bir şey değil, tasarım değil. Bu da felsefi bir şey. Yani halka gitmiyor aslında sonuçta. Dolayısıyla Yunan dinine, Yunan mitolojisine dokunmuyor bu bakış açısı. Şimdi burada yani şunları söylemesi de enteresan. Düşünce ve uç her şeydir. Tabii ki burada sözcükler, yani bunlar şey, biraz tartışmasız sözcükler. Uç, logos falan açık. Anlamı. Bu gene Sextus Empiricus'un aktardığı şey, her yerde görür falan, o biraz tanrısal bir şey. Yani kişisel tanrıya ait bir yüklem ve evet, o gerekli gibi görünmüyor. Mükssüz sonsuz olması, yaratılmamış olması falan, yani bütün bunlar arke durumunda olması gereken şeyler, gerçek varlık durumunda olması gereken şeyler. Şimdi varlık burada aslında eğer biraz dikkat edersek şeyi göreceğiz. Yunan, yani ön sokratikler durumunda esas temel problem oluş ve varlık arasında ya da değişen ve değişmeyen arasında, geçici olanla kalıcı olan arasında, inekle töz arasında, görüngüyle öz arasında, değil mi? Yani özün ne olduğunu, gerçek varlığın ne olduğunu araştırıyorlar. Bunu biliyoruz.
Xenofanes'te bu bir sorun yaratmıyor mu? Yani varlıkla oluş arasında bir fark koyuyorsa, seni birbirinden ayırıyorsa, öbür taraftan da tutup tek tanrı vardır, her şey tanrıdır gibi geneli kapsayıcı bir şey koyuyorsa, fenomen dünyasının da tanrının parçası olduğunu söylüyor.
Fenomen dünyasının tanrı parçası olduğunu söylemiyor işte. Çünkü
fenomen mantıken öyle söylemesi gerekiyor.
Yani
her
o
şey tanrıdır dediği anda fenomen dünyasında tanrı haline geliyor.
Fenomen ama fenomen dünyası şöyle düşünüyor tahmin ediyorum. Fenomen dünyası yokluk içerdiğine göre tanrıda yokluk olamaz. Fenomen dünyası Tanrı'da o yüzden kapsanamaz. Yaratıyor olabilir. Yani yaratıyordur da. Aslında şimdi bunlar bir yerde bunların nasıl düşündüğünü tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani bu kadar Yani çok fazla şey yok, yazı yok onlardan. En azından bu konularda açık. Ama yani fenomen dünyasına karşı bir şey var, kuşku var. Haklı bir kuşku ve o fenomen dünyasının varlık olmadığını yani burada aslında açıkça görüyoruz. Dolaylı olarak söyleniyor. Gerçek varlık bir olduğuna göre fenomen dünyası gerçek varlık değil. Sonucu çıkıyor bundan. Yani belki de sözel olarak yazmıyor bunu. İşte fenomen dünyası gerçek varlık değildi falan diye yazmamış olabilir ki buna benzer şeyler yazıyorlardı. Yani, ama bu gerçek varlığın bir olması, değişmez olması falan ondan şeyi çıkarabiliyoruz. Fenomen dünyası ve değişken dünya, değişen dünyanın Tanrı'da katlanmayacağı sonucunu çıkarabiliriz. Katlanabilir de, öyle de düşünülebilir, onu anlıyoruz. Yalnız bunlar özellikle işte mesela Tanrı'yı içinde hiçbir türlülük ve ayrım katsamayan bir olarak yani Tanrı'nın Xenophanes Tanrı'yı nasıl görebiliyoruz değil mi? Son şey özdeksel bir küre olarak görüyor. Bütün bu bir Tanrı falan yani sözde bir olan, Tanrı olan şeyler öyle sözel olarak öyle anlatılan şeyler aslında fiziksel olarak özdeksel bir küre. Şurada söylüyordu şey. Melissos özdek olarak kavramış görünür. Şimdi bu Parmenides'in Aristoteles'in yorumu bu. Orada Xenophanes'ten söz etmiyor ama Xenophanes'in kendi sözleri var. Yani bu şey biri ne olduğu konusunda ve onun şey olarak küre olarak ve özdeksel bir küre olarak gördüğünü düşünebiliyoruz. Burada ayrım yok, olumsuzluk yok. Şimdi olumsuzluk olursa neden görüngü dünyasını Tanrı'ya ya da birin içine almıyor? Çünkü o zaman diyor ki bir olmaz, çok olur. Yani eğer varlık yokluk kapsarsa varlık olarak sona erer. Yani o zaman hem varlık hem yokluk olur. Ya da şöyle, eğer sonsuz kendi içinde bir olumsuz faktör kapsarsa onun tarafından sınırlanır ve sonsuz olmaz. Yani sonsuzun sonsuz olması için her şeyi dışlaması gerekir. Ve dışlaması buradaki yani dışlama dediğimiz şey aslında onların sistemlerinde sonsuzun dışındaki hiçbir şeyin gerçek varlık taşıyor olmaması anlamına gelir. Şeyi kabul ediyorlar, fenomeni kabul ediyorlar. Yani görünen şeyler yoktur demiyorlar. Onu önemli bir şey bu. Fenomenin varlığını kabul ediyorlar. Çünkü fenomen yoklukla bir değil. Ama fenomen yokluk içeren bir varlık. Ve onu eğer şimdi şey mi açık mı? Yani eğer fenomeni şeye koyarsak, Tanrı'nın içine koyarsak Tanrı'yı sonsuzluktan etmiş oluruz. Mantıkları öyle.
Tabii orası mantıklı da buna rağmen her şeyin Tanrı olduğu yani burada Tanrı birdir dediği zaman
evet. Her şey devam eder.
Her şeyi Tanrı olarak düşündüğünü varsayıyor. Öyle dediği anda da fenomen dünyasında Tanrı'nın bir parçasıymış gibi oluyor. Ben zaman... öyle düşünmüyor ama ben en azından öyle hissediyorum bunun dediğini söylüyorum. Bu da bir çelişki yaratıyor. Çünkü fenomen dünyasında da sonluluk var ve kuşku var. Yani kendi içinde çelişen bir yapıya varıyor gibi geliyor bana. Ya belki ben yanılıyorum ama
hayır, doğru söylüyorsun. Çünkü başka şeylerden söz ediyor birin yanında ya da Tanrı'nın yanında ve o zaman ona hakkı yok. Şimdi çelişmiyorlar diyemeyiz yani. Sık sık çeliştiklerini görüyoruz. Ama yani şimdi şey de bir çelişki, mesela Tales durumunda diyelim suyu ileri sürüp, suyu konuklayıp su vardır ve başka hiçbir şey yoktur dedikten sonra ve suyu belirlenimsiz olarak gördükten sonra bütün geri kalan her şeyi ondan çıkartması bir çelişki. Değil mi? Yani diyorsunuz ki su çok genel, hiçbir belirlenim kapsamıyor, hiçbir içeriği yok ve ondan sonra da oradan çıkarsama yapıyorsun. Bu biraz şey. Eğer diyorsa ki suyun içinde karşıtlar kapsanıyor, yani arke karşıtları kendi içinde kapsıyor, o zaman arkenin sonsuz olduğunu ya da yalın olduğunu, bir olduğunu söylemek çelişki yaratacak. Yani
aynı sorun burada.
Aynı sorun var. Dolayısıyla çelişkiden kaçamıyorlar. Yani bunu kaçmayı isteseler bile kaçamıyorlar. Ve kaçmayı istiyorlar. Xenophanes'te de var aynı şey. Bir diyor yalındır, gerçek varlıktır. Ama aynı zamanda da başka her şeyden söz ediyor. Yani her şey dediği zaman birden fazla şey, birden başka şeylerden söz etmiş oluyor ve kendi bir çelişkiye düşmüş oluyor. Şimdi burasının şeyi iyi mi, sıcaklığı? Aslında soğuk. Kapıyı kapamıyorum. O zaman daha da soğuyacak. Dışarıdan sıcak geliyor şu anda. Şimdi çelişki var ve çelişki burada genel olarak aslında çelişki bir şeyin hesabını görmek için gösterilir, değil mi? Yani bizim kültürümüzde de bu böyle. Bir şey çelişiyorsa tamam, o onun işi bitti. O artık şey geçersiz. Ve burada çelişkinin olması aslında çözüm, kurtuluş anlamına geliyor. Yani eğer yalnızca ve yalnızca bir olsaydı, yalnızca ve yalnızca varlık olsaydı ve başka hiçbir şey olmasaydı sağlık olarak, o zaman çok acayip bir şey olurdu. Yani ex nihilo nihil fit. Bu bununla ilgili, çünkü bu analitik düşünürler, analitik oldukları için öyle düşünüyorlar. Yani mesela hiçbir şeyin yaratılamayacağını söylüyor Xenophanes. Onu nasıl tanıtlıyor? Çünkü diyor, eğer yaratılmışsa, bir şey varsa zaten vardır ve yaratılmasına gerek yok. Eğer bir şey yoksa yaratılamaz. Doğru söylüyor. Yani yokluktan yokluk gelir. Bir şey yoksa, analitik düşüncenin şeyi bu, mantığı bu. Ve burada şey diyemeyiz, yani bir şey yoksa o yokluktan gelir falan, o kolay kolay onu söyleyemeyiz. Şimdi o sözlerini görelim. Evet. Şimdi bunu izleyin, yani bu şey biraz yalın bir mantıkla izlemesi o yüzden çok. Yani bir şey varsa doğması olanaksız. Bir şey varsa doğmuştur. Yani ya da hep vardır ve doğmuş olması olarak. Belki de onu öyle çevirmek lazım. Bir şey varsa doğmuş olması olanaksız. Var olan şey bir daha doğmaz zaten. Burada denmek istenen şey muhtemelen o. Doğmuş. Evet.
Yani ama hareket etmeyen şey nasıl bir şeydir? Anlamak fırsatı çekmiyor.
Çekmeyin. Çünkü yani o hareket etmiyor, bu kadar. Devinmiyor ve çünkü devimin olması, onu nasıl tanıtıyor ya da devimi nasıl çürütüyor? Şey diyor, eğer diyor devim varsa diyor, bu bir şeye yaklaşma şeklinde olur ve dolayısıyla bir ikinci şeyin varlığını gerektirir. Yani ya da şöyle, Parmenides'te de var aynı problem. Devim varsa devim ancak boşlukta olabilir. Ama Parmenides boşluğu yokluk olarak görüyor ve yokluk yoktur diyor. Dolayısıyla devim yoktur. Bunlar güzel mantıklar. Devimin olması için boşluk gerekir. Bir şey ölü boşsa ilerleyebilir. Eğer her şey doluysa, sadece plenum varsa, hiç vakum yoksa, o zaman yani devinecek yer yok anlamına geliyor bu. Bu Parmenides'in şeyi. Şimdi uzayda elektronlar vesaire bütün bunlar deviniyorsa o zaman ancak bu onları uzayın boş olmasıyla olanaklı değil mi? Yani önü kapalı olursa. Ama aynı zamanda da bugün bazı fizikçiler yine yani uzayda hiçbir boşluk yoktur diyebiliyorlar. Yani bunu söyleyenler şeyler, iyi fizikçiler. Yani Maxwell söylüyor yanılmıyorsam ve yine o dönemde başkaları da söyleyebiliyor.
Sicim konumunu falan şimdi söylüyorlar.
Sicimlerden. Maxwell'dan sonra yani Schrödinger falan onlar da söylüyorlar. Çünkü yani Schrödinger söyleyebilir o elektromanyetik dalgaları düşünüyor ve ışık dalgalarını düşünüyor. Her yerde ışık dalgası var ya da elektromanyetik dalga var. Yani bizim boş dediğimiz yerde en azından elektromanyetik dalga var. Ve sürekli olarak var ve sonsuz. Yani şurayı düşünün. Şu an dünyadaki o elektromanyetik dalga trafiğini bir düşünün. Türkiye'de 70 milyon telefon ya da 50 milyon telefon. Dünyada 1 milyar telefon var. Yani bunlar nasıl çalışıyor? Ve onların dışında uzaydan gelen şeyler, radyasyon falan.
Mikrodalga fon ışıması var.
Yıldızlardan gelen, işte Big Bang'in çıkarsanmasının neden olan o background, cosmic background radiation var. Yani birçok şey var ve bunlar, şimdi bu fizik konusu ve ama orada felsefenin söyleyeceği şey, yani doluluk ve boşluk arasında, ya ikisinin birliği, dolayısıyla her yer doludur demek ya da her yer boştur demek anlamsız. Ana düşünce olacak ve işin gerçeği ikisinin de birlikte olması. O zaman bu Xenophanes, panteizm nedir? Burada bir panteizm durumu var.
Kamu
tanrıcılık. Kamu tanrıcılık. Evet, bu eleatikler panteist mi?
En azından Xenophanes'in bu sözlerinden bu anlam çıkıyor.
Bir kere açıkça diyor yani bir yalnızca bir vardır ve bir aynı zamanda Tanrı'dır diyor. Yani varlığı Tanrı ile eşitleme durumu var ve kamu tanrıcılıkta anladığımız şey bu. Yani kamu tanrıcılık her şeyin Tanrı olması görüşü. Bunlar açıkça şey. Kamu tanrıcı. Spinoza ile benzerlikleri. Spinoza da kamu tanrıcı ya da Spinoza kamu tanrıcı olarak görülebilir. Görülmeyebilir de görülebilir yani. Yani o da doğa ya da tanrı derken onları birbirinden ayırmıyor. Töz onun için töz, doğa ya da tanrı gerçek varlık ve insan da o gerçek varlığın ya da tözün içinde yutulmuş ve bitmiş bir şey. Yani kendi bağımsızlığı olmayan, tözün bir ilmeği olan bir varlık. Şimdi panteizm her şeyin Tanrı olduğu görüşü ve burada problem bu. Yani her şeyin Tanrı olduğu görüşü ister istemez yokluğun, olumsuzluğun, negatifin dışlanmasına götürüyor. Çünkü Tanrı'da şey olamaz, eksiklik olamaz, negatif olamaz, olumsuzluk olamaz. Bunu söyleyebilir miyiz? Yani şimdi bu kamu tanrıcılık, bu şey bugün de diri bir konu. Yani internete bakarsanız şey var, panteist siteler var. Kamu tanrıcılık bugün de insanların inandıkları bir şey. Yani çünkü doğanın tanrısallığını ya da tanrılığını gösteriyor ve bugün insanlar her türlü dine inanmayı sürdürüyorlar. Her türlü demeyelim çünkü artık şey yok, Zeus'a inananlar yok. Yani ama panteizm şey, mantıksal olarak da aslında her zaman şey taze bir konu çünkü şey analitik düşünceyi temsil ediyor gerektiğin karşılığı olarak. Ve o zaman olumsuzlamayı, yani negatifi dışlaması anlaşılır bir şey burada. Şimdi burada niye bunlar negatifi dışlıyorlar falan ya da yok? Mesela Parmenides açıkça yokluk yoktur diyor. Yani niye ne istiyorlar bunlar yokluktan? Niye onu yok etmeye çalışıyor? Yani zaten olmayan bir şey. Nasıl açıklayacağız?
Değişimi yok etmek
istiyor. İstiyorlar mı yoksa değişim?
Görüntüler dünyasını kabul etmediklerine göre.
Yok. Varlık, görüngünün olmadığını söylemiyorlar. Görüngü var diyorlar ama görüngü aynı zamanda yok diyorlar. Aynı zamanda derken mantıksal olarak aynı zamanda ama real olarak bir süre sonra. Yani görüngü varlığı olduğu gibi yokluğu da kapsıyor. Ortaya çıkan her şey ortadan yitişi de kapsar. Ve bu onları, yani burada bir tavır koymuyorlar. Yani biz görüngüleri, görüngü değersizdir, onu reddedelim falan gibi bir şey yok onların bakışlarında. Yani görüngü gerçek varlık değildir ve gerçek varlık nedir sorusunu getiriyor arkasından. Ona göre düşünüyorlar. Ve gerçek varlık ilkin işte birdir. Yani burada gerçek varlık varlıktır ya da yalnızca varlık vardır gibi bir anlatım yok şeylik Senepanes'te. Bir ve Tanrı var ama onun varlıkla özdeşliği ya da onu kabul ediyoruz.
Yani gerçek varlık Tanrı'ysa, bu da sonsuzsa, o zaman değişmez.
Küre biçiminde ise dediği gibi. Pekala, gerçek varlık şeyde en azından Melissos'ta galiba sonsuzdu. Evet. Yani gerçek varlık,
gerçek varlık
sonsuz. Tanrı ise Tanrı
değişmez.
Neden? Sonsuz değişmez mi?
Ne başı vardır, ne sonu vardır. Nasıl değişsin?
Ortası? Yani,
ortası da yok.
Ortası da yoktur. Bu şeyin argümanı, Senefalesi. Yani değişmesi için...
Yani şimdi mantık yürütünce bu noktaya varılıyor. Çünkü sonsuz olan bir şey yaratıcı da olamaz. Hani orada doğurmaz, doğurulmaz diye yazıyor ya. Evet. Yaratıcı da olmaz. Çünkü evet. Sonsuz bir şey sonsuzsa ona bir şey ekleyemezsin.
Evet, niye? Zaten.
Dolayısıyla kendi içinden yeni bir şey yaratmaz. Yaratamaz.
Tamam.
Çünkü sonsuzdur. Bu anlamda da hep aynı kalır.
Güzel. Yani sonsuz bir şeyin yaratmasına gerek yok. Çünkü sonsuzluk içinde yaratılacak her şey yaratılmış olmalı. Ya da yaratmaya gerek yok.
Yani bir mantığı kurunca bir bütünlük içinde tutarlı bir yere varılıyor ama bütün bunların doğru olduğu anlamına da
gelmiyor. Ama onlar doğru olduğunu düşünüyorlar. Çünkü mantık, yani düşünce bunu söylüyorsa biraz önce diyorlardı. Yalnızca işte düşünceyi vurguluyorlar ve eğer sonsuz, gerçek varlık sonsuzdur diyorlarsa ya da birdir, o zaman ondan çıkan her sonuç da onlar için geçerli bir şey. Çıkardıkları sonuçlar şey değil. Onları tartışmıyoruz. Yani ilke eğer kabul edilirse o sonuçlar zaten gelecek. Yani o zaman orada sorgulanması gereken şey ilke. Ve ilkeleri de çok güçlü bir ilke. Çok, yani şey gibi değil bunlar artık. Pisagoras ve öncekiler gibi değiller. Bakın daha burada mantığa girdik. Yani düşünce artık kendi nesnel açınımını üretmeye başladı. Şey buydu. Felsefe tarihinde ulaşılması gereken ikinci nokta buydu. Yani ilk nokta, İonyalılar mitolojiden kopardılar. Düşünceyi ve o bir şeydi, zorunlu adımdı. Yani onlar kavrama ulaşmadılar, tasarımda kaldılar ama tasarım şey değil, mitolojik bir tasarım değildi. Yani yine de duysal öğeler kapsıyordu ya da duysaldı. Fakat mitolojik değildi ve o tasarımsal düşünce Pisagoras'ta şey yaptı, orta nokta buldu. Yani kavramla tasarım arasında bir orta noktaydı Pisagoras düşüncesi. Bu da mantıklı. Bunlar şey gibi görünüyor. Sanki böyle dışarıdan zorla bir araya tutturulmuş, uydurulmuş bir tabloya uyarlanmış şey. Ama değil. Yani Pisagoras'ın sayı kuramı ya da sayı felsefesi işte hem duysal hem kavramsal öğeler kapsıyor. Hem idealara benziyor hem şeylere benziyor. Tekil bireysel şeylere. Ve dolayısıyla kavramla ha?
Bir dürümdür. Bir arasında bir
evet.
Ölçekten olarak da
biri. Yani orada şöyle, sayının idealara benziyor olmasının nedeni yaratılmamış ya da eksiz sonsuz olmasıydı. Ve duyusal şeylere benziyor olmasının nedeni idealar birken sayıların çok olmasıydı. Ve sayı felsefesi o yüzden İyonyalılarla elektrikler arasında şeyde duruyor, orta noktada duruyor. Yani o psikolojiye bağlı bütün şeyin bir boş inançlar dokusunun felsefe için hiçbir anlamı yok. Yani ona sadece tarihsel bilgi olarak geçtik ama bütün o psikolojinin özü sayı kuramcılığında yatıyor ve sayı kuramcılığı şeye doğru bir adım. Yani kavramın, arı kavrama doğru bir adım. Ve zaten şey Xenophanes bunlar psikoloji olarak biliniyorlar. Yani insan düşüncesi belli bir ilkeyi kabul ettiği zaman bir süre o ilkeyi açındırıyor, geliştiriyor, kendini ona göre ayarlıyor. Ama biz insanız ve o düşüncenin eğer gidebilecek, açınabilecek daha öte yönü varsa oraya doğru açılmaya başlıyoruz. Bunu durdurma mümkün değil. Ve yani işte bir Pisagorcu'nun bir süre sonra sayı yerine sayının tutarsızlığını görüp, kavram olarak yetersizliğini görüp, gerçek kavrama doğru düşünceyi açındırması şey, yapması gereken ya da yapması olanaklı olan şey. Yani bir psikolojici mutlaka oradan kopacak. Sayının ilk arke olarak kabul edilmesinin saçmalığını bir noktada görecek ve o zaman ne yapacak? Yani o zaman daha başka ilkeler aramaya başlayacak. Ve, yani Parmenides'in ve Zenon'un o şeyine, açıklığına ve yüksekliğine gelmeden önce arada yine bir şey var. Xenophanes gibi biraz böyle felsefeye uzak gibi görünen ama yani orada artık bir tanrı, bir aslında biraz sanki Pisagorcuların şeyine benziyor.
Tek demek daha doğru değil.
Tek. Tabii yani burada sayısal bir kastedilmiyor.
Çünkü bir tek deyince karşıt bir kavramı var çok olarak. Ama bir deyince sayı olduğunda...
Evet. O bir tek anlamında kullanıyoruz. Yani onu ayırt edebiliriz diye düşünüyorum. Orada yani bir burada bir şey yok. Sayısal durum yok. Ve yani bazı mesela İngilizce'de one. Onlar one diyorlar buna. The one diyorlar. Yani şey demiyorlar. Tek. Tek. Odd. Odd demiyorlar. Ha?
Ha? Tek
imparatorluğunu onu mu diyorsunuz? Tek. Single. One. İngilizce one'la Almanlar aynı çeviriyorlar. Yani dolayısıyla yani orada o bir oradaki bir sözcüğü de her zaman şey sayı anlamında olmak zorunda değil. Eğer sayı gibi kullanıyorsak o zaman yanlış yapıyoruz. Yani o şey. Bazen tabii tek sözcüğü gerekiyor çünkü bir dediğin zaman sayısal bir anlam veriyor bazı bağlamlarda. Evet, bir ve çokun şeyi burada. Şeyimiz nasıl? Saat
05 falan.
Verebilir miyiz? 12.05. Verelim yarım saat, 12.05. Saatimiz kalıyor. Peki. Bu kolay gibi görünüyor. O yüzden pek şey yapamadık.